Ayrım 34.
Sorun şu ki genç Verhovenski daha ilk adımda Andrei Antonovich'e karşı saygısızlık etti ve onun üzerinde tuhaf haklar kazandı. Her zaman kocasına değer veren Yulia Mihailovna ise bunu görmemezlikten geliyordu, hiç değilse önem vermiyordu. Genç adam onun gözdesi olmuştu, onlar da yiyip içiyor, hemen hemen onların evinde yatıp kalkıyordu. Von Lembke kendini savunmaya başladı. Başkalarının önünde ona delikanlı diyor, koruyucu bir tavırla omuzuna vuruyordu ama bununla bir şey telkin edemedi. Pyotr Stepanovich sanki hep onun yüzüne karşı gülüyordu, başkalarının önünde de ona hiç beklenmedik sözler söylüyordu. Bir gün vakitsiz eve dönen Lembke, delikanlıyı kendi çalışma odasında divanın üstünde uyur buldu. Delikanlı eve geldiğini, kimseyi bulamayınca sırası iken uykusunu aldığını söyledi. Bu von Lembke'nin gücüne gitti ve gene karısına yakındı. Onun sinirlenmesine gülen Yulia Mihailovna iğneleyici bir sesle herhalde kendisi ona yerini anımsatmayı bilmediğini, hiç değilse bu çocuğun kendisiyle hiçbir zaman yüz göz olmadığını ama onun toplumun etiketleri dışında kalmakla birlikte arı ve temiz olduğunu söyledi. Von Lembke somurttu. Bu kez Yulia Mihailovna onları barıştırdı. Pyotr Stepanovich özür dilemek şöyle dursun, işi kaba bir şakayla geçiştirdi. Bu şaka başka zaman yapılsaydı yeni bir aşağılama sayılabilirdi. Ama bu olayda pişmanlık yerine geçti. İşin zayıf yanı şuydu ki Andrei Antonovich daha başlangıçta ona roman yazdığından söz açmakla bir gaf yapmıştı. Pyotr Stepanovich'i edebiyatla ilgilenen ateşli bir genç sanmış ve çoktan beri bir dinleyici bulmayı düşlediğinden tanışmalarının daha ilk günlerinde ona romanından birkaç bölüm okumuştu. Öteki canının sıkıldığını gizlemeden dinlemişti ama giderken evde boş zamanlarında okuyup bir değerlendirme yapmak üzere romanın müsveddelerini istemişti. Andrei Antonovich de vermişti. O zamandan beri müsveddeleri geri vermediği gibi sorulara cevap olarak gülmüş, sonunda müsveddeleri daha o zaman sokakta yitirdiğini söylemişti. Yulia Mihailovna bunu öğrenince kocasına müthiş kızdı. Telaş ve korkuyla ona oyuncak kiliseden de söz etmiş olmayasın dedi. Von Lembke derin derin düşünmeye başladı. Oysa onun düşünceye dalması sağlığına zararlıydı ve doktorlar bunu yasaklamışlardı. Bundan başka ilin işleri de pek fazla bunaltıcıydı. Bundan aşağıda söz edeceğiz. Burada özel bir şey vardı. Yalnız üstlük onuru değil, insanlığı da rencide oluyordu. Andrei Antonovich evlenirken ileride aile anlaşmazlıklarının ve çatışmaların olabileceğine ihtimal vermiyordu. Minna ve Ernestina'yı düşlerken bütün ömrü için böyle düşünmüştü. Aile içinde gürültülere dayanamayacağını hissediyordu. Yulia Mihailovna sonunda açıkça anlaştı. Bana kızamazsın çünkü sen ondan 3 kat zekisin ve toplumsal merdivende ondan çok yüksektesin. Bu çocukta eskiden kalma dinsizce birçok tavır var. Onunla yavaş yavaş uğraşmak gerekir. Gençlerimizin değerini bilmeliyiz. Ben sevecenlik göstererek onları koruyorum. Von Lembke, ama o şeytan bilir neler söylüyor diye karşı çıktı. Başkalarının yanında ve benim önümde hükümetin halkın başkaldırısına engel olmak için ona vodka içirdiğini söylediği zaman hoşgörü gösteremem ben. Herkesin önünde bunu dinlemek zorunda kalınca benim konumumu düşün bir kez. Bunu söylerken von Lembke geçenlerde Pyotr Stepanovich ile aralarında geçen konuşmayı anımsadı. Liberalizmi ile onun elinden silahını almak gibi masum bir amaca dayanarak Rusya'da ve sınır dışında hazırlanmış bildirilerden oluşturduğu gizli koleksiyonunu ona göstermişti. Bu koleksiyonu 1859 yılından beri büyük bir titizlikle oluşturuyordu. Yani bu işi bir hevesli gibi değil de yarar umduğu ve ilginç bulduğu için yapıyordu. Pyotr Stepanovich onun tasarısını önceden sezerek bazı bildirilerin bir satırlık yazısında bütün devlet dairelerinden hatta sizinki de içinde olmak üzere çok daha anlamlı bulduğunu söyledi. Lemke irkildi ve hemen hemen yalvaran bir sesle ve bildiriyi göstererek ''Ama bu bizim için erken, çok erken.'' dedi. ''Hayır, erken değil. İşte siz korkuyorsunuz ya, demek ki erken değil. Ama burada örneğin halkı kiliseleri yıkmaya çağırıyorlar.'' ''Niçin olmasın? İşte siz zeki bir insansınız ve elbet kendiniz Tanrı'ya inanmıyorsunuz. Dinin halkı oyalamak için kullanıldığını biliyorsunuz. Gerçek yalandan daha namuslu bir şeydir.'' Von Lempke, ''Kabul, kabul, ben sizinle aynı düşüncedeyim ama bu bizim için erken, erken.'' diyerek yüzünü buruşturdu. Kiliselerin yıkılmasını ve sopalarla Petersburg üzerine yürünmesini kabul ettiğinize göre nasıl oluyor da siz bir devlet memuru oluyorsunuz? Böyle kaba bir biçimde yakalanan Lempke dehşetli şaşırmıştı. Gittikçe heyecanlanarak ve bunu da kendine yediremeyerek ''Bu o şey değil, o şey değil.'' diye bağırdı. ''Siz bir delikanlısınız, bizim amaçlarımızı bilmediğiniz için de yanılıyorsunuz. Bakınız dostum Pyotr Stepanovich, siz bize devlet memuru diyorsunuz, öyle mi? Öyle. Yani kendi başlarına buyruk memurlar. Öyle. Ama izin verin, biz nasıl davranıyoruz? Sorumluluk üzerimizde, sonuç olarak biz de sizin gibi genel davaya hizmet ediyoruz. Biz yalnız sizin sarstığınız şeyi yerinde tutuyoruz. Biz olmasaydık her şey darmadağın olurdu. Biz size düşman değiliz. Size diyoruz ki ilerleyin, uygarlaşın, hatta temeli sarsın. Yani değiştirilmesi gereken geriliğin temelini demek istiyorum. Ama biz gerektiği zaman sizi belirli bir sınırda durdururuz ve böylelikle sizi kendinizden kurtarırız. Çünkü biz olmazsak siz ancak Rusya'yı güzel görünüşünden yoksun ederek sarsarsınız. Bizim ödevimiz onun güzel görünüşünü düşünmektir. Şunu anlamalısınız ki siz ve biz birbirimize gerekliyiz. İngiltere'de lordlarla avam da birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Öyleyse biz lordlarız, siz de avamsınız. Ben bunu büsbütün böyle kabul ediyorum. Andrei Antonovich coşmuştu. Daha henüz Petersburg'dayken zekice ve liberalce şeyler söylemekten hoşlanırdı. Burada ise en önemlisi, kapı ardından dinleyen de yoktu. Pyotr Stepanovich susuyor ve kendisinden beklenmeyecek bir ağırbaşlılık gösteriyordu. Bu durum söylev vereni daha çok kışkırttı. Çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşarak ''Biliyorsunuz ki ben bu ilin sahibiyim.'' diye devam etti. ''Biliyorsunuz ödevlerim yoğun olduğu için onların hiçbirini yapamıyorum. Öte yandan gene doğru olarak söyleyebilirim ki benim için burada yapacak bir şey yok. Bütün sır şu ki her şey hükümete bağlı. Hükümet isterse varsın örneğin cumhuriyete karar versin, bunu siyasal bakımdan ya da tutkuları yatıştırmak için yapsın, öte yandan buna koşut olarak varsın valilerin iktidarını sağlamlaştırsın, o zaman biz valiler cumhuriyeti yutarız, hiç değilse ben buna hazır olduğumu hissediyorum. Kısacası varsın hükümet bana aktivite devorantı, yıpratıcı çalışmaları, bildirsin ve aktivite devorantı veririm. Bunu da yüzlerine karşı söyledim. Sayın baylar, bütün valilik yönetimlerinin dengesi ve gelişip güzelleşmesi için valilerin iktidarının sağlamlaştırılmasına gerek vardır. Biliyor musunuz, bütün bu yönetimler tarım olsun, adliye olsun iki hayat yaşıyor gibidirler. Yani gerekliyseler bulunsunlar. Ben gerekli olduğu kanısındayım. Öte yandan onların olmaması gerek. Her şey hükümetin görüşüne bağlı. Öyle bir durum olur ki yönetimlere gerek görülür, o zaman onlar da ortaya çıkar. İhtiyaç giderilince onları kimse arayıp bulamaz. İşte aktivite devorantı ben böyle anlıyorum. Valinin iktidarı sağlamlaştırılmadıkça bu olamaz. Sizinle baş başa konuşuyoruz, biliyor musunuz? Ben vali konağının kapısına kesinlikle bir nöbetçi dikilmesine gerek olduğunu Petersburg'a bildirdim. Cevap bekliyorum. Pyotr Stepanovich, size iki nöbetçi gerek diye söylendi. Von Lempke onun önünde duraladı. Niçin iki diye sordu. Sizi soymaları için bir nöbetçi az gelir sanırım. Size kesinlikle iki nöbetçi gerek. Andrei Antonovich yüzünü çarpıttı. Siz ileri gidiyorsunuz Pyotr Stepanovich. benim iyi yürekliliğimden yararlanarak iğneleyici şeyler söylüyorsunuz ve bir Boru Bienfezan, iyiliksever somurtkan rolü oynuyorsunuz. Pyotr Stepanovich, nasıl isterseniz öyle olsun diye homurdandı. Siz gene de bize yol döşüyorsunuz, başarımızı hazırlıyorsunuz. Von Lempke gözlerini ona dikerek, yani biz dediğiniz kim ve hangi başarı diye sorduysa da bir cevap alamadı. Yulia Mihailovna bu konuşmanın sonucu üzerine kocasını dinleyince hiç memnun kalmadı. Von Lempke kendini savunarak, ama senin gözdeni bir üst gibi terbiye edemem ki, üstelik baş başayken. Ben ağzımdan söz kaçırmış olabilirim, iyi yürekliliğim yüzünden. Hiç gereği olmayan bir iyi yüreklilik bu. Bir bildiri koleksiyonun olduğunu bilmiyordum, lütfen göster. Ama ona o onları bir gün için aldı. Yulia Mihailovna kızdı. Ve siz gene verdiniz öyle mi? Bu ne anlamsız şey? Şimdi birisini gönderip aldırırım. Vermez. Von Lempke köpürdü ve öfkeyle yerinden sıçradı. İstetirim. Kendisinden çekinmem için o kim oluyor? Ben kimim ki bir şey yapamayayım? Yulia Mihailovna onu durdurdu. Oturun ve sakin olun dedi. Birinci sorunuza cevap vereyim. O bana olağanüstü bir biçimde önerilmiştir, yetenekli bir gençtir ve kimi vakit pek zekice şeyler söyler. Karmazinov, onun hemen her yerde bağları ve başkent gençleri üzerinde de büyük etkileri olduğunu söyledi. Onun sayesinde bütün ötekileri kendine çeker ve yanımda toplarsam, böylelikle onlara onurlarını okşayan yeni yolu göstererek onları mahvolmaktan kurtarırım. O bütün yüreğiyle bana bağlı ve her hususta beni dinliyor. Von Lempke kararsızlık içinde kendini savunarak, ama onlar kendilerini okşayayım derken kim bilir ne yaparlar. Elbet bu bir kaygı ama duyduğuma göre X ilçesinde bazı bildiriler ortaya çıkmış. İyi ama bu söylenti daha yazın yayılmıştı. Bildiriler, sahte paralar, bilmem daha neler. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey bulup getirmediler. Bunu size kim söyledi? Von Blümer'den duydum. Üf, sizin o Blümer'inizden beni kurtarın ve bundan sonra da hiçbir zaman onun adını anmayın. Yulia Mihailovna köpürdü, hatta bir dakika kadar konuşmadı. Von Blümer valilik kaleminde bir memurdu. Yulia Mihailovna ondan ayrıca nefret ediyordu. Bundan daha sonra söz edeceğiz. Lütfen Verhovenski için üzülme diye konuşmasına son verdi. O herhangi bir yaramazlıkla ilgili olsaydı, seninle ve burada herkesle konuştuğu gibi konuşmazdı. Konuşkan insanlar tehlikeli değildir. Üstelik diyebilirim ki bir şeyler olsaydı, gene onun aracılığıyla bunu ilk öğrenen ben olurdum. O tutucu kertesinde, evet tutuculuk kertesinde bana bağlıdır. Olayları önceden bildirerek diyebilirim ki Yulia Mihailovna'nın onuru ve ün hırsı olmasaydı, belki de bu kötü adamların o halkları karıştırmamış olacaklarını söyleyebilirdik. Bu olanlardan çoğunun sorumlusu odur. 5. Bölüm. Eğlenceden önce. 1. Yulia Mihailovna'nın ilimiz çocuk bakıcıları yararına tasarladığı eğlence günü birkaç kez ertelenmişti. Pyotr Stepanovich'in hep ayak işlerinde kullandığı ve bir zamanlar Stepan Trofimovich'i de ziyaret eden ve birdenbire vali konağında piyano çaldığı için ödüllendirilen memur Liamshin, bu arada Yulia Mihailovna'nın ileride yayımlayacağı bağımsız il gazetesinin redaktörlüğüne getirmeyi düşündüğü Liputin, evli ya da bekar birkaç bayan, Yulia Mihailovna'nın çevresinde dönüp duruyorlardı. Dahası Karmazinov da vardı ama o dönüp duranların arasında değildi. Yalnızca yüksek sesle ve memnun bir tavırla edebiyat kadrili başlayınca herkesi pek hoş bir biçimde şaşırtacağını söylüyordu. Listeye yazılan ve bağışta bulunanların sayısı pek fazlaydı. Kentteki bütün seçkinler katılmışlardı. Ama seçkin olmayanların da katılmalarına izin vardı. Yeter ki para versinler. Yulia Mihailovna kimi vakit soylularla aşağı tabakadan olanların kaynaşmasının gerekli olduğuna işaret etti. Yoksa birikileri kim uygarlaştıracaktı? Kapalı bir ev kurulunda şölenin demokratik olması kararlaştırıldı. Listeye yazılanların pek fazla olması giderleri de çoğaltıyordu. Olağanüstü bir şey yapılması isteniyordu. İşte bu yüzden şölen günü ertelenmişti. Akşamleyin verilecek balonun nerede yapılacağına daha karar verilemiyordu. O gün için evini vermeyi kabul eden soylular başkanının kocaman evinde mi, yoksa Varvara Petrovna'nın Skvoreshniki malikanesinde mi? Skvoreshniki epeyce uzaktaydı ama birçokları orası daha elverişlidir diye üsteliyorlardı. Varvara Petrovna kendi malikanesinde yapılmasını pek istiyordu. Bu gururlu kadının Yulia Mihailovna'ya yaranmak istemesinin nedenini açıklamak güçtür. Herhalde Yulia Mihailovna'nın Nikolay Vsevolodovich'in önünde alçalarak hiç kimseye göstermediği lütufçuluğu göstermesi hoşuna gidiyordu. Yineliyorum. Pyotr Stepanovich, vali konağında daha önce ortaya attığı bir düşünceyi, yani Nikolay Vsevolodovich'in en gizemli bir dünyada, en sır dolu bağları olduğunu ve buraya da herhalde gizli bir görevle gelmiş olduğu düşüncesini kökleştirmeye çalışıyordu. O sırada bu kentte kafaların durumu tuhaftı. Ayrıca kadınlar topluluğunda bir çeşit hoppalık göze çarpıyordu. Hem bu da yavaş yavaş olmamıştı. Sanki bir rüzgar türlü türlü anlayışları alıp getirmişti. Zekaların biraz düzensiz olması modaydı. Daha sonra her şey bitince suçu Yulia Mihailovna ile onun çevresindekilerin etkisindekilerde arıyorlardı. Ama sanmam ki her şey Yulia Mihailovna'dan gelmiş olsun. Tersine başlangıçta herkes birbiriyle yarışırcasına yeni valinin karısını toplumu birleştirerek birdenbire ortalığı süt liman bir duruma soktuğunu söyleyerek övüyorlardı. Hatta rezillikle karışık birkaç olay bile geçmişti ki bunlarda valinin karısının hiçbir suçu yoktu. Ama o zaman hepsi buna gülmüşlerdi, bunu durduracak bir kimse de yoktu. Doğru olan şeylere karşı kendi görüşleri bulunan hayli kalabalık bir topluluk bir kenara çekilmiş duruyordu. Ama onlar da o zaman henüz homurdanmıyordu, hatta gülümsüyorlardı. Anımsıyorum, o zaman merkezi Yulia Mihailovna'nın salonu olan ve kendiliğinden birikmiş epeyce kalabalık bir topluluk ortaya çıkmıştı. Onun yanında toplanan içten bir çevrede kimi vakit oldukça yüz gözce yaramazlıklar yapılmasına göz yumulmuş ve dahası bunlar bir kural durumuna gelmişti. Toplananların arasında birkaç sevimli genç bayan da vardı. Gençler kır gezintileri, akşam toplantıları düzenliyor, kimi vakit arabalara, atlara binerek kent içinde kalabalık bir halde geziyorlardı. Serüven arıyor, yalnızca eğlence olsun diye serüven öyküleri bile uyduruyorlardı. Bizim kentimizi bir aptallar kentiymiş gibi alaya alıyorlardı. Onlara alaycı deniyordu çünkü onların küçümsemediği hiçbir şey yoktu. Örneğin bir gün şöyle bir şey oldu. Yerli teğmenlerden birinin henüz pek genç olmakla birlikte kocasının kendisine iyi bakmaması yüzünden biraz yıpranmış karısı, bir akşam toplantısında manto parası kazanmak umuduyla kumar oynamaya oturdu ve kazanacak yerde 15 ruble yitirdi. Ödeyecek parası olmadığı ve kocasından korktuğu için eski yürekliliğini anımsayarak hemen toplantıda hazır bulunan rezil ve yaşına göre dehşetli yıpranmış bir çocuk olan kentimiz belediye başkanının oğlundan usulca borç para istedi. Bir iki borç para vermek şöyle dursun, bu olayı kahkahalarla gülerek kocasına bildirmeye koştu. Yalnızca maaşıyla geçinen teğmen, karısını eve getirince onun yalvarmalarına, diz çökmelerine aldırmadan öfkesini doya doya çıkardı. Bu çirkin olay kentin her yanında kahkahalarla karşılandı. Teğmenin karısı Yulia Mihailovna'nın çevresini saran topluluktan olmadığı halde, onların arasında onu her nasılsa tanıyan tuhaf huylu ve açık göz bir bayan, ona uğradı ve alıp evine götürdü. Burada kadını bizim yaramazlar hemen kaptılar, okşadılar, armağanlara boğdular ve kocasına geri vermeyerek 4 gün kadar yanlarında alıkoydular. Teğmenin karısı bu açık göz kadının yanında yaşamaya ve her gün onunla ve eğlenceye düşkün toplulukla gezintilere, eğlencelere ve danslara katılmaya başladı. Herkes de onu kocasını mahkemeye versin diye kışkırtıyor, bir olay çıkarmaya zorluyordu. Kendisine yardım ve tanıklık edeceklerini söylüyorlardı. Kocası bu savaşımı göze alamayarak susuyordu. Zavallı kadıncağız sonunda belaya bulaştığını anladı ve dördüncü günü akşamüstü koruyucularından kaçarak yarı ölü bir durumda teğmenine döndü. Karı koca arasında neler geçtiği pek bilinmiyorsa da teğmenin kira ile oturduğu tek katlı ahşap binanın iki kepengi iki hafta açılmadı. Yulia Mihailovna bunları öğrenince yaramazlara kızdı, açık göz bayanın yaptığını beğenmedi, oysa o kadın teğmenin karısını kendisine tanıtmıştı. Bununla birlikte bu olay çabuk unutuldu. Başka bir gün öteki ilden gelen küçük bir memur, gene küçük bir memurun ve görünüşte saygıdeğer bir aile babasının 17 yaşındaki güzel kızını istemişti. Kentte kızı tanımayan yoktu. Ama birdenbire evliliğin ilk gecesinde genç kocanın lekelenen namusunun hıncını çıkarmak için güzel kıza karşı oldukça kaba bir biçimde davrandığı öğrenilmişti. Hemen hemen bu işin tanığı olan Liamshin, çünkü düğünde iyice sarhoş olduğundan düğün evinde gece yatısına kalmıştı. Şafak'la birlikte sokağa fırlayıp eğlenceli olayı herkese anlatmıştı. Hemen 12 kişi kadar bir kalabalık toplandı, hepsi de atlıydı. Örneğin Pyotr Stepanovich ve Liputin kiraladıkları kazak atlarına binmişlerdi. Liputin ağaran saçlarına bakmadan hoppa gençlerin düzenlediği bütün rezilce serüvenlere katılıyordu. Yeni evliler alışkanlıklarımıza göre düğünün hemen ertesi günü hiçbir özür kabul etmeyen ziyaretlere gitmek üzere çift atlı arabaya bindikleri zaman bütün bu atlı kalabalık kahkahalarla arabayı sardı ve bütün bir sabah kentte onları izledi. Gerçi evlere girmediler, kapı önünde atlar üzerinde beklediler. Gelinle güveyi ayrıca aşağılamaktan çekindiler ama gene de rezillik çıkardılar. Bütün kent çalkalandı. Elbet herkes gülüyordu. Ama von Lempke buna kızdı ve Yulia Mihailovna ile aralarında gene sert bir tartışma oldu. Yulia Mihailovna da pek öfkelendi ve yaramazlara evinin kapısını kapamayı tasarladı. Ama ertesi günü Pyotr Stepanovich'in yatıştırıcı sözleri ve Karmazinov'un da birkaç sözü üzerine hepsini bağışladı. Karmazinov bu şakayı epeyce ince bir buluş diye kabul etmişti. "Bu buranın zevkine uygun bir şey," dedi. "Hiç değilse karakteristik ve yüreklice. Hem dikkat edin, herkes gülüyor, siz de öfkeleniyorsunuz." Ama dayanılmaz yanları olan başka yaramazlıklar da oluyordu. Her ne kadar aşağı sınıftansa da İncil satan saygıdeğer bir bayan gelmişti kentimize. O günlerde Moskova ve Petersburg gazetelerinde İncil satan kadınların türemesi hakkında ilginç yazılar çıktığı için kentte onunla ilgili söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Gene Liamshin serserisi bir okulda iş bulmayı umarak boş gezen bir öğrencinin yardımıyla, sonradan öğrendiğine göre kitap alma bahanesiyle, adını burada anmayacağım, önemli bir nişan taşıyan, kendi deyişiyle gülmeyi ve şakayı pek seven, son derece saygıdeğer bir yaşlının, kimi özel nedenlerle Avrupa'dan getirttiği bir deste çıplak ve utanmasız durumları gösteren kadın resmini İncil satan kadının çantasına gizlice soktu. Bu zavallı kadın pazar yerinde kutsal kitapları satmak üzere çıkardığında çantasına gizlice sokulan bu resimler ortaya yayıldı. Çevrede bir kahkaha koptu, homurdanmalar oldu. Kadının çevresini kalabalık sardı, her ağızdan bir söz çıkmaya başladı. Üstelik içlerinde sövenler bile vardı. Polis yetişmemiş olsaydı iş dayağa kadar gidecekti. Kitapçı kadını deliye tıktılar ve ancak akşamüstü bu olayı bilinmeyen yanlarıyla ve öfkeyle öğrenen Mavriki Nikolayevich'in çabalarıyla kadını serbest bıraktılar ve kent dışı ettiler.